6. Bölüm. Öğleye doğru Büyük Okyanus'ta Aleut Adaları'nın güneyinde bir çırpıntı başladı. Amerika kıtasının ovalarından çıkan güneydoğu rüzgarı gitgide hızını arttırarak yönünü belirledi, kesinleştirdi. Okyanusun sonsuz genişliğindeki sular çalkalandı, ard arda dizilen dalgalar kabardıkça kabardı, kırılarak savruldu. Bir fırtına başlangıcı değilse bile uzun sürecek bir rüzgarın habercisiydi bu çırpınış. Convance diye uçak gemisi için okyanusta bu dalgalar herhangi bir tehlike yaratmazdı. Başka zaman olsa böyle havalar yüzünden duruşunu değiştirmeyi bile düşünmezdi. Fakat üst mercilerle görüşmek üzere gemiden ayrılmış bulunan olağanüstü yetkiliyle donatılmış kurulların her an dönmesi beklendiğinden uçakların rahatça inmeleri için gemi yöneticileri yan sarsıntıları azaltmayı uygun gördüler. Geminin yana çark etmesiyle işler yoluna girdi. Önce San Francisco'dan sonra da Vladivostok'tan havalanan uçaklar güverteye indiler. Tüm kadro gemiye dönen kurul üyelerinin ağızlarını bıçak açmıyordu. Gelişlerinden 15 dakika sonra karşılıklı kapalı oturuma geçildi. Ortak kurulun çalışmaya başlamasından 5 dakika sonra da kavrayıcı galaksisinde bulunan eş yetkili uzay adamları 1-2 ve 2-1'e iletilmek üzere parite yönünde istasyonuna ivedi bir telsiz bildirisi gönderildi. Bildiri şöyleydi. Yörünge istasyonundaki denetleyici uzay adamları 1-2 ve 2-1'e. Güneş sisteminin dışına çıkmış bulunan eş yetkili uzay adamları 1-2 ve 2-1'e herhangi bir eyleme geçmemelerini duyurunuz. Ortak yönetim merkezinin bir sonraki yörüngesine değin kesinlikle yerlerinden ayrılmasınlar. Bu bildirinin çekilmesinden sonra bir dakika bile yitirmeksizin olağanüstü yetkili kurullar karşılaşılan uzay bunalımının çözümü için iki tarafın kendi tutum ve önerilerini açıklığa kavuşturmak amacıyla toplantılarını sürdürdüler. Convencia uçak gemisi burnunu rüzgara vermiş, ardı arkası kesilmeyen okyanus dalgalarının ortasında kıpırdamaksızın duruyordu. O anda gemide yer yuvarlağının tümünü ilgilendiren önemli bir kararın verilmekte olduğunu kimse bilemezdi. Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelirlerdi. Bu yerlerde demiryolunun iki yanında sarı özek bozkırı, sarı kumlu geniş bozkırların bomboş orta bölgesi uzanıyordu. Bu yerlerde meridyenlerin Greenwich'ten başlayarak sayılması gibi bütün uzaklıklar demiryoluna göre hesaplanırdı. Trenlerse doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelirlerdi. Anabeyt gömütlüğüne 2 saat kadar bir yol kalmıştı. Cenaze alayı aynı yürüyüşle sarı özek bozkırında ilerliyordu. Gidilecek yönü gösteren boranlı 7G gene en öndeydi. Öncünün altındaki boranlı karanar geniş adımlarla yürümesini hiç değiştirmemişti. Devenin arkasından vagon koşulu Belarus marka traktör gidiyordu. Vagonun içinde rahmetli Gazankap'ın cenazesi, onun yanındaysa tek başına sessizce oturan güvey vardı. Belarus marka yol kazma makinesi gene en arkadaydı. Yan tarafta tintin koşan geniş gözlü, kızıl tüylü yolbarsa, kimi zaman geride kalarak, kimi zaman ileri geçerek, kimi zaman da kendine göre önemli bir nedenden dolayı duraklayarak cenaze alayına ayak uyduruyordu. Tam tepeye dikilen güneşin en kızgın anıydı. Yolun çoğu arkada kalmıştı. Kervan ilerledikçe tümseklerin ardından yeni tümsekler beliriyor, sarı özek bozkırının dört bir yanında yeni yeni görüntüler açılıyordu. Ufkun bir başından öbür başına uzanan ıpıssız topraklar göz alabildiğine genişti. Başka yerlerden gelip buraları zapt eden Juan Juanlar bir zamanlar bu topraklarda uzun süre hüküm sürmüşlerdi. Geriye kötü at bırakan Juan Juanlarla bölgenin yerli göçebe oymakları arasında otlaklar, kuyular yüzünden ardı arkası kesilmeyen savaşlar olurdu. Savaşlarda bazen bir taraf, bazen öbür taraf üstün gelirdi. Ama yenen de yenilen de buralardan gitmez, kimi zaman kendi alanlarını genişleterek, kimi zaman küçük bir gölgeye sıkışarak hep aynı yerlerde kalırlardı. Yelizerov'un anlattıklarına bakılırsa insanların sürü besleyerek geçimlerini sağladıkları sarı özek bozkırları o çağlarda uğrunda çarpışmaya değerdi. O zamanlar baharda ve güzün bol yağmur yağmış bu yerlere. Geniş bozkırın otu büyükbaş hayvanlara da yetermiş, davarlara da. Tüccarların gelip geçtiği, her türlü alışverişin yapıldığı bir yermiş şimdiki bu ıssız topraklar. Ama sonra nasıl olduysa yağmurlar kesilmiş, kuyuların suyu çekilmiş, bozkırın yüzünü örten gür otlar kurumuş. Sürülerini otlatamayan oymakların her biri bir yana gitmişler. Juan Juanlarsa bütünüyle yok olmuşlar ortadan. Onların şimdi adı Volga olan İdil Nehri'ne doğru çekildiklerine inanılıyormuş. Nereden geldikleri bilinmediği gibi nereye gittikleri de öğrenilememiş. Başka bir söylentiye göre bedduaya uğramışlar, kışın İdil'in üzerinden geçerlerken buzlar çöküvermiş, Juan Juanlar sürüleriyle birlikte buzların altına girmişler. Sarı Özek bozkırlarının yerli halkı olan Kazak göçebeleri, kuraklık bastırdıktan sonra da ülkelerini bırakmamışlar, yeniden açtıkları kuyulardan hayvanları için su elde ederek bu topraklarda tutunmuşlar. Fakat Sarı Özek bozkırı için en canlı yaşam savaştan sonraki yıllarda başladı. Dipnot, İkinci Dünya Savaşı. Su taşıyan araçlar verildi sürülerin buyruğuna. Eğer aracı kullanan kişi bölgeyi iyi tanırsa, bir tanker 3 ayrı otlaktaki sürünün su gereksinimini karşılamaya yetiyordu. Zamanla Sarı Özek Bozkırı'nda otlakları kullanan kuruluşlar, devlet ya da kooperatif çiftlikleri, buralarda sürekli hayvan besleme üsleri, mandıralar kurmayı düşündüler. İşletmeler yatırımcılarının kaça çıkacağını ölçüp biçmeye başladılar. Bu arada bir hayli zaman geçti. İyi olmuş da gecikmişler adamlar. Ya değilse bütün yatırımları boşa gidecekti. Çünkü Sarı Özek Bozkırı'nın ortasında Anabeyt Gömütlüğü'nün çevresinde kimse nasıl olduğunun farkına varmadan atsız bir kent kuruldu, gelişmeye başladı. Kentin adı yoktu ama herkes bir posta kutusundan söz ediyordu. Posta kutusu aşağı, posta kutusu yukarı. Posta kutusuna gittim, posta kutusundaydım, posta kutusundan aldım, posta kutusunda gördüm. Posta kutusu büyüdükçe gözlerden ıraklaştı, yabancılara kapandı. Oradaki uzay alanı yüzünden kurulup gelişen kent bir ucundan asfalt bir yolla tren istasyonuna bağlandı. Sonra oraya da bir hat döşendi. İşte Sarı Özek Bozkırı'nın göbeğinde endüstrileşmiş yerleşim böylece başlamış oldu. Orada geçmişten kalan tek şey, devenin çift hörgücü gibi birbirine benzer iki tepenin, Egiztübe, İkiztepe, üzerindeki Anabeyt Gömütlüğü'ydü. Sarı Özek bölgesinde insanların ölülerini saygıyla gömdükleri bir yerdi burası. Eski zamanlarda ölüler buraya öylesine uzak yerlerden getirilirdi ki, cenaze alayları yollarda gece molası vermek zorunda kalırlardı. Buna karşılık ölülerini üşenmeyip oraya gömenler, atalarına gösterdikleri saygıdan dolayı haklı olarak böbürlenirlerdi. Halk arasında en tanınmış saygın kişiler, sözüyle, eylemiyle ün yapmış, yaşlı başlı bilgili insanlar gömülürdü Anabeyt Gömütlüğü'ne. Bölge halkının yaşantısını yakından tanıyan Yelizarov burası için Sarı Özek Anıt Kabiri derdi. Boranlı durağından çıkıp Sarı Özek Bozkırı'nda ilerleyen develi, köpekli, traktörlü, yol kazma makineli garip cenaze alayının yöneldiği yer işte burasıydı. Anabeyt Gömütlüğü'nün kendi öyküsü vardı. Yaygın bir söylence dilden dile dolaşırdı. Geçmiş çağlarda Sarı Özek Bozkırı'nı ele geçiren Juan Juanların tutsaklarına karşı gösterdikleri katı davranışın sonucunda yayılmış bir öykü olmalıydı bu. Juan Juanlar kimi durumlarda tutsaklarını komşu ülkelere satarlardı. Bu acımasız insanların yaptıklarını bir fırsatını bulunca ülkelerine kaçarak yakınlarına anlatan tutsaklar ötekiler arasında gene de çok şanslı sayılırlardı. Çünkü Juan Juanlar yanlarında kalanlara daha da kötü davranırlardı. Kurbanlarının başına deve derisi geçirip korkunç işkenceler yaparlar, sonra da zavallının belleğini yitirmesini sağlarlardı. Çarpışmalarda ele geçirdikleri delikanlılara en çok bu işkenceyi uygularlardı. Önce tutsağın kafasını kazırlar, bu arada saç diplerini deşip kanatırlardı. Bu işlem sürerken usta kasaplardan biri iri bir deveyi hemen oracığa yatırıp keser, kestikten sonra derisini yüzerdi. Deve derisi boyun bölgesinde çok kalın olur. İşte bu boyun derisinden bir parça kesilir, taze taze tutsağın kafasına geçirilirdi. Zamanımızda yüzücülerin giydikleri deniz başlığına benzeyen bu örtü, tutsağın kafasına sımsıkı kavrardı. Deri geçirme işkencesi işte böyle başlardı. Bir deveden 5-6 kişiye yetecek boyun derisi çıktığı söylenir. Kafasına deri geçirilen tutsak başını yere sürtmesin diye boynuna tahta kalıp takılır, yürek paralayıcı çığlıklarını kimse duymasın diye ıssız bir yere götürülürdü. Kolları bacakları bağlı tutsak orada güneşin alnında aç susuz birkaç gün kalırdı. Başına deri geçirilenlerden çoğu acıya dayanamayıp ölür, sağ kalanlarsa belleklerini yitirerek geçmişlerini anımsamayan birer mankurt, köle olurlardı. Tutsakların yakınları köleleştirme işlemi son bulmadan kurbanı kurtarmak için bazen akın düzenlerlerdi. Juan Juanlar bu baskınlara işkence yaptıkları yerlere koydukları kolcularla önlerlerdi. Açık bozkırda tüm hareketler anında görüldüğü için baskına kalkışmak seyrek bir olaydı. Eğer tutsaklardan birinin mankurt yapıldığı yöreye yayılırsa artık onun en yakınları bile zavallıyı kurtarmaya ya da kurtarılmalık fidye yoluyla satın almaya yanaşmazlardı. Çünkü ha mankurt ha bostan korkulu, aralarında bir fark yoktu. Yalnız Nayman Ada adında göçebe bir kadın, oğlunun başına gelenlerden sonra yüreği dayanamamış, oğlunu kurtarmaya çalışmış. Sarı Özek'te, dillerde dolaşan söylence böyle anlatılır. Anabeyt gömütlüğü adını bu kadından almıştır. Anabeyt, ana ruhu, ana huzuru, ana ölüsü anlamına gelir. Sarı Özek güneşinin altında bırakılan tutsaklardan çoğu işkenceye dayanamayarak ölürlerdi. 5-6 kişi arasından ancak bir ya da iki mankurt sağ kalırdı. Tutsakların ölüm nedeni açlık, susuzluk değildi. Zavallılar, başlarına geçirilen taze deve derisinin güneş altında kuruyarak büzülmesi sonucu acıya dayanamadıkları için ölürlerdi. Sımsıkı sarılan deri kurudukça tutsağın kazınmış başını mengene gibi sıkıştırırdı. Deve derisinin büzülmesi yetmiyormuş gibi bir de ikinci gün başında büyüyen saçlar batmaya başlardı. Asyalı soyunun fırça gibi sert saçı ne demektir? İşte bu sert kılların bir kısmı taze deve derisini delip dışarı çıkar, delemeyenlerse geri dönerek tutsağın kafasına diken gibi saplanırdı. Bütün bu acılar sonunda tutsak aklını yitirmeye başlardı. Jean Juanlar işkencenin 5. gününde sağ kalan var mı diye bakmaya gelirlerdi. İşkenceye tutulanlardan biri bile sağ kalsa amaçlarına ulaşmış sayarlardı kendilerini. Belliğini yitirmiş köleyi alırlar, boynundaki kalıbı çıkarırlar, ekmek su verirlerdi. Zavallı köle zamanla kendini toparlar, güçlenirdi. Böyle bir mankurt seçme 10 tutsağa bedel sayılırdı piyasada. Hatta Juan Juanlar arasında bir töre vardı. Eğer kendi aralarındaki çarpışmalarda birisi birisinin mankurdunu öldürürse, böyle bir kayıp yüzünden ödenecek kurtulmalık özgür bir insan için ödenecek kurtulmalıktan 3 kat fazla olurdu. Mankurt kim olduğunu, soyunun sopunun nereden geldiğini, adını, çocukluğunu, anasını babasını bilmezdi, kısacası insan olduğunun bile farkında değildi. Benlik bilincini yitirdiği için efendisine iktisadi açıdan büyük avantajlar sağlardı. Mal sahiplerinin evlerindeki ağzı var, dili yok hayvanlardan bir farkı yoktu denebilir. Bu yüzden hiçbir tehlike yaratmaz, söz dinler, kaçmayı düşünmezdi. Herhangi bir köle sahibi için en büyük tehlike kölesinin başkaldırmasıdır. Her köle fırsat bulunca isyan eder. Oysa mankurt köleler arasında kaçmayı, karşı koymayı, başkaldırmayı düşünmeyen kural dışı tek varlıktı. Onun böyle bir tutkusu olamazdı. O yüzden de efendisi onu kollamaya, kötü niyetlerinden kuşkulanmaya gerek görmezdi. Köpeklerin sahiplerini dinlemeleri gibi mankurt da efendisinin sözünden dışarı çıkmazdı. Efendisinden başkasının sözünü dinlemez, bedeninin gereksinmelerinden başkasını düşünmezdi. Öte yandan kendisine verilen görevi körü körüne, bıkıp usanmadan, yarım bırakmadan yapıp bitirirdi. En kirli, en ağır işler mankurtlara verilir, sonsuz sabır isteyen, bıktırıcı, sıkıcı, sinir törpüleyici işler onlara yaptırılırdı. Sarı Özek Bozkırı'nın ıssız, kuş uçmaz, kervan geçmez çayırlarında sürü otlatmak ancak mankurtların dayanabileceği bir iş olduğundan develer bu zavallılara güttürülürdü. Üstelik bir mankurt birkaç kişiye bedeldi. Yanına yiyeceğini, içeceğini verdiler mi, yalnızlıktan, yoksunluklardan sızlanmaksızın yaz kış otlakta kalırdı. Bir mankurt için efendisinin buyruğundan daha yüce bir şey olamazdı. Açlıktan ölmemesi için yiyeceğini, soğuktan donmaması için giyeceğini verdikten sonra başka bir şey istemezdi. Bir insanın içine korku salmak için kafasının uçurulacağını ya da buna benzer bir ölüm cezası verileceğini bildirmek, bu insanın belliğini köreltme, bilincine zarar verme, onun son nefesine değin tek varlığı olarak kalan, başkalarının kolay kolay anlayamayacağı insanlık değerini kökünden yok etme cezası yanında hafif kalır. Ama zavallı tarihlerden böylesine acımasız bir barbarlık örneği çıkarmayı başaran göçebe Juan Juanlar, insanın bu en kutsal özüne el uzatmaktan çekinmediler. Kölelerin canlı belleklerini zorla ellerinden alma yöntemini bulmakla insan doğasına düşünülen ve düşünülemeyen en büyük kötülüğü yapmış oluyorlardı. Oğlunun mankurt yapılması üzerine sonsuz bir keder, derin bir umarsızlık içinde ağlayıp sızlayan Nayman Ana durup dururken şu ağıdı yakmıştı. Ah oğlum, düşmanlar belliğini kökünden söküp aldıkları, başına deve derisi sararak kuruyan derinin yavaş yavaş büzülmesiyle kerpetenle ceviz kırarcasına beynini sıkıştırdıkları, kafana görünmeyen bir çember geçirip kanla karışık korku yaşlarıyla göz yuvarlaklarına dışarıya uğrattıkları, sarı özekin, dumansız ateşinde ölüm öncesi susuzluğun seni canından bezdirdiği, dudağını ıslatacak bir damla yağmurun gökten düşmediği zaman her şeye yaşam veren güneş senin için dünyadaki ışıklar arasında karanın karası, kötünün kötüsü, gözlerini kör eden bir ışık olmadı mı? Ah oğul, sen acıdan kıvranırken avaz avaz çığlıkların bozkırda yankılandığı, geceler gündüzler boyu çırpınarak, haykırarak Tanrı'ya seslendiğin, gökyüzünden boş yere yardım beklediğin, kahredici azaplar sonunda boşalan kusmuklar, ızdıraplar kasılmalarıyla gövdemden dışarı akan boklar, sidikler içinde debelendiğin, bu pis kokular arasında bir yandan sinekler yer, bir yandan yavaş yavaş aklını yitirirken tükenip gittiğin zaman hepimizi yaratan, yarattıktan sonra da dünyada kendi başımıza bırakıveren Tanrı'yı kalan bütün gücünle lanetlemedin mi? Ah oğul, karanlığın örtüsü, işkencenin sakatladığı, aklını ağır ağır dışarıya kapadığı, zorla elinden alınan belleğin geçmişle bağlantısını geriye dönülmez bir biçimde kopardığı, yaban hayvanları gibi çırpındığın sırada annenin bakışını, yaz günleri oyun yerin olan dağın dibinden akan derenin şırıltısını unuttuğun, harap olmuş bilincinde kendi adın, babanın adı kayıplara karıştığı, aralarında büyüdüğün insanların yüzü sana utangaç utangaç gülümseyen kızın adı zihninden silinip gittiği, anımsamamanın uçurumuna yuvarlandığın zaman seni karnında filizlendiren, sonra da böyle bir gün için dünyaya getiren annene naletlerin en korkuncunu yağdırmadın mı? Halkın dilinde dolaşan bu söylence, göçebe döneminin Asya kıtasında güneyden sıkıştırılınca kuzeye akın eden Juan Juanların sarı özek bozkırlarına ele geçirdikten sonra mülklerini genişletmek, köle toplamak amacıyla ardı arkası kesilmeyen savaşlar yaptıkları çağla ilgiliydi. Juan Juanlar ilk zamanlar ansızın baskınlar düzenleyerek sarı özeke yakın yerlerden pek çok tutsak almışlar. Bunların çoğunu kadınlarla çocuklar oluşturuyor. Hepsi de köle olarak kullanılıyormuş. Ama zamanla yabancıların baskınlarına karşı koymalar çoğalmış, kıran kırana çarpışmalar baş göstermiş. Gel gelelim, Juan Juanların bu yerlerden gitmeye hiç niyetleri yokmuş, hayvancılığa çok elverişli olan sarı özek bozkırlarına yerleşmek için göz koymuşlar. Öte yandan yerli oymaklar topraklarının ellerinden gitmesine razı olmuyorlar. İstilacıları er ya da geç ülkelerinden kovmayı bir hak, aynı zamanda boyunlarının borç sayıyorlarmış. Böylece kimi zaman bir taraf, kimi zaman öbür taraf yenerek küçüklü büyüklü çarpışmalar sürüp gidiyormuş. Gene de bu bıktırıcı savaşlar arasında sessiz dönemler olmuyor değilmiş. Bu ölü dönemlerden birinde bir kervan yükü malla göçebelerin ülkesine gelen tüccarlar oturup çay içtikleri bir sırada, Juan Juanlar yönünden herhangi bir engelle karşılaşmaksızın sarı özek bozkırını rahatça açtıklarını, orada kuyu başında deve sürüsü güden genç bir çobana rastladıklarını anlatmaya başlamışlar. Tüccarlar çobanla konuşmaya çalışmışlar ama delikanlının bir mankurt olduğunu anlamışlar hemencecik. İlk bakışta sağlıklı birine benziyormuş, başına böyle bir şey geldiği akıldan bile geçmezmiş. Oysa bir zamanlar herkes gibi konuşkan, anlayışlı olduğunu kuşku götürmez, bıyıkları yeni terlemiş bu yakışıklı gencin bir iki konuşmadan sonra sanki daha dün doğmuş gibi bir şey bilmediği ortaya çıkıyormuş. Zavallıcık ne soyunu sopunu, ne Juan Juanların ona yaptıklarını, ne ana babasını, ne kendi adını anımsıyormuş. Ona kim ne sorarsa evet ya da hayırdan başka karşılık vermiyor, başına sımsıkı geçirdiği şapkasından elini indirmiyormuş. Çok ayıp bir şey ama insanlar sakatlarla alay etmekten hoşlanırlar. Tüccarlar da gencin hiç konuşmaksızın şapkasını tutması karşısında, mankurtlar arasında başındaki deve derisinin tümüyle kendi derisine yapışanlar bulunurmuş gibisinden onunla açıkça alay ederek gülmüşler. Aslında bir mankurt için, gel senin kafanı tütsüleyelim diye korkutmaktan daha büyük bir ceza olamazmış. Adamcağız bu söz üzerine yaban atı gibi tepinir, kafasına kimseyi dokundurmazmış. Artık gece gündüz başından şapkasını çıkarmaz, onunla yatar kalkarmış. Neyse, kuyu başında konaklayan tüccarlar zavallıyı kendilerince epeyce alaya almışlar, öte yandan mankurt kervanının oradan bir an önce gitmesini gözlüyor, onlardan kurtulmak için sabırsızlanıyormuş. Ayrılmadan önce deve sürücülerinden biri mankurta takılmış. Bak delikanlı, biz birçok yer gezer dolaşırız. Selam göndereceğim biri bir yavuklum filan var mı? Hadi utanma söyle. İşitiyor musun beni? Belki bir mendil verirsin, kendisine götürürüz. Mankurt deveciye uzun uzun bakmış, sonra şöyle demiş. Her gün ben aya, ay da bana bakar. Birbirimizi işitmeyiz. Orada oturan biri var. Tüccarları dinleyenler arasında çaylarını veren bir kadın varmış. Nayman anaymış bu. Sara Özek söylencesinde kadının adı hep böyle geçer. Nayman ana konuk tüccarların yanında hiç renk vermemiş, işittiği öykünün onu nasıl şaşırttığını, yüzünün birden nasıl değiştiğini kimse anlamamış. Kadıncağız tüccarlardan gördükleri mankurt hakkında daha çok bilgi almak istiyormuş ama bir yandan da anlatılandan fazlasını öğrenmekten korkuyormuş. İşte bu yüzden içinden gelen isteği susturmuş, yüreğinde kıpırdanan kuşkuyu çığlık atan yaralı bir kuş gibi bastırmış. O arada söz başka konulara geçmiş, dünyada böyle şeyler olur gibisinden zavallı mankurtla ilgilenen kalmamış. Onlar böyle düşünüyorlarmış ama Nayman ana bedenini saran korkuyu alt etmeye, içinde çığlık atıp duran kuşu boğarcasına, elinin titremesini durdurmaya çalışırmış. Ağarmış saçlarında çoktandır herkesin görmeye alıştığı karalı yaz örtüsünü yüzüne doğru biraz daha indirmiş. Tüccarların kervanı geldiği gibi gene kendi yoluna gitmiş. O geceyi uykusuz geçiren Nayman ana, Sarı Özek Bozkırı'nda çobanlık eden bu mankurtu bulmadan, onun kendi oğlu olduğunu anlamadan rahat yüzü görmeyeceğini anlamış. Oğlunun savaş alanında ölmediği, düşmanın eline geçtiği ön sezisi uzun zamandır ana yüreğinde körlenen bir kuşkuya dönüştüğü için bu kuşku korkunç bir biçimde yeniden dirilmiş. Yüreğine saplanan korkuyu dinmeyen sızıyı, yakasını bırakmayan kuşkuyu duya duya acı çekmektense bir ananın oğlunu ikinci kez görmesi daha iyidir. Nayman ananın oğlu Sarı Özek Bozkırı'nda Juan Juanlarla girdiği bir çarpışmada ölmüşmüş. Kocası da oğlundan bir yıl önce kurban gitmiş. Kocası göçebeler arasında ün salmış bir kahramanmış. Babasının ölümü üzerine oğlu düşmandan öcünü almak için katılmış akına. Savaş alanında ölenler düşman elinde bırakılmazmış. Ölenleri oradan yakınlara alır getirirlermiş. Fakat bu sefer delikanlıyı getirmek elde değilmiş. Çünkü bu büyük çarpışmada düşmanla göğüs göğüse gelen birçok savaşçı, Nayman ananın oğlunun vurularak atın boynuna düştüğünü, atınsa çarpışmanın gürültü patırtısından ürkerek kaçmaya başladığını görmüşler. At ürkünce delikanlı eğrin üstünden devrilmiş ama bir ayı özengiye takıldığı için atın yanından aşağı sarkmış. Bundan dolayı iyice çılgına dönen hayvan genç savaşçıyı sürükleye sürükleye kırlarda dört nala koşmaya başlamış. Terslik bu ya, kudurmuş at düşman saflarına doğru koşuyormuş. Kıyasıya süren çarpışmalara karşın delikanlının iki akrabası kaçan atı zamanında yakalayıp sürüklediği gövdesini getirmek için atın peşine düşmüşler. O sırada bir yarın içinde pusu kurmuş Juan Juanlardan birkaç atla çığlık atarak gelenlerin yolunu kesmişler. Yerli göçebelerden biri Juan Juanların attığı bir okla hemen oracıkta ölmüş, öbürü ise ağır yara aldığı halde atını gerisin geriye sürerek savaşçı arkadaşlarının yanına dönmüş, o da orada devrilmiş. Yerli göçebeler pusudaki Juan Juanların çarpışmaların en kızgın anında kendi saflarına kanattan baskın yapacaklarını bu olaydan sonra anlamışlar. Yeniden toparlanıp saldırmak üzere geri çekilmeye başlamışlar. Elbette bu sırada Nayman ananın oğlunun başına gelenler onun ne olduğu unutulup gitmiş. Delikanlının gövdesini getirmek için giden sonra da ağır yaralanarak geriye dönen savaşçı gövdeyi sürükleyen atın bilinmeyen bir yöne doğru hızla kaçtığını anlatmış. Yerli göçebeler arkadaşlarının ölüsünü birkaç gün aramışlar savaş alanında. Ne yazık ki ne ölüsünü bulmuşlar, ne atını, ne silahını, ne de herhangi bir iz. Onun öldüğünden kimsenin kuşkusu kalmamış. Ölmeyip yaralansa bile birkaç gün içerisinde kırlarda susuzluktan ya da kan kaybından ölürmüş. Soydaşlarının Sarı Özek Bozkırı'nda gömülmeden kalmasından dolayı ağlayıp sızlamışlar, genç savaşçıya ağıtlar düzmüşler. Bu durum onlar için yüz karasıymış. Nayman ananın çadırında gözyaşı döken kadınlar ağıt yakarken kocalarının kardeşlerinin bu yaptıklarını, yiğidimizin gözlerine akbabalar oydu, gövdesini çakallar parçaladı, siz de erkeğiz diye ortalıkta dolaşıyorsunuz diyerek başlarına kalkmışlar. O günden sonra bomboş kalan dünyada Nayman ananın acılı günleri başlamış. Savaşta insanların vurulup ölmesini anlıyordu fakat oğlunun savaş alanında gömülmeden bırakılmasını kabul edemiyordu. Ne rahatı kalmıştı ne dinginliği. Üzüntüler, bitmez tükenmez düşünceler kadıncağızı kahrediyordu. İçini dökeceği, derdini paylaşacağı yakınlarının hepsini de yitirdiği için Tanrı'dan başka başvuracağı kimi kimsesi de kalmamıştı. Durmadan aynı şeyi düşünmekten kurtulmak için oğlunun öldüğünü kendi gözleriyle görmekten başka çıkar yol göremiyordu. Eğer gerçekten öyleyse kara yazgıya karşı gelecek değildi elbette. En çok aklını karıştıran oğlunun atının ortadan yok oluşuydu. Hayvan ölmemişti, ürküp bir yerlere kaçmıştı herhalde. Bütün yılkı atları gibi. Bunun da bir gün sürüsüne dönmesi, gelirken binicisinin peşinde sürüklemesi gerekmez miydi? Ama olmamıştı öyle bir şey. Olsa çoktan razıydı. O zaman saçını başını yolar, oğlunun ölüsü başında dövünürken öyle acı sözler söylerdi ki, sonunda Yüce Tanrı onu kıssa da içindeki tüm kuşkuları atar, dinginliğe kavuşurdu. Böyle bir ananın oğlunun arkasından ölümü beklemesi çok kolaylaşırdı. Bir gün daha fazla yaşamayı istemeden ölüme soğukkanlılıkla hazırlanarak Ezrail'in canını almasını dört gözle beklerdi. Oysa oğlunun ölüsü bulunmadığı, atı geriye dönmediği için kuşkudan kurtaramıyordu kendini. O böyle acıdan kıvranırken soydaşlarının hepsi de oğlunun ölümünü yavaş yavaş unutmaya başlamışlardı. Her zaman öyle değil midir? Kayıplar zamanla unutulur, acılar körelir. Oymakta genç yiğidin başına gelenlerini unutmayan yalnız kendisiydi. Durmadan aynı şeyleri düşünüyor, aklından oğlunu çıkaramıyordu. Atına ne olmuş, koşum takımı, silahı nerede kalmıştı? Eğer bunlardan biri ele geçse, oğlunun başına gelenleri şöyle ya da böyle kestirebilirdi. Binicisi gücünü yitirip ellerine geçtikten sonra Juan Juanlar atı da yakalamış olamazlar mıydı? Güzel koşumlu, iyi bir at her zaman aranılan bir şeydi. Düşmanlar atın sürüklediği oğlunu ne yapmışlardı? Bir çukur kazıp gömmüşler mi, yoksa kurda kuşa yem olsun diye ortada mı bırakmışlardı? Bunların hiçbiri olmayıp bir mucize sonucu oğlu sağ kalamaz mıydı? Juan Juanlar çektiği acıları birden kesmemek için onu yarı canlı kırlara atıverdilerse ya? Eğer öyle yaptılar, o da ölmediyse? İşte böyle kuşkular kuşkuları izliyordu. Sarı özek bozkırından geçen tüccarlar, çay içtikleri sırada yolda rastladıkları bir mankurttan söz ettikleri zaman, Nayman Ana'nın yaralı yüreğini bir kıvılcım düşürdüklerinin farkında bile değillerdi. Nayman Ana'nın yaralı yüreği içine düşen yeni bir kuşku ateşiyle yanmaya başlamıştı. O günden sonra o mankurtun oğlu olabileceği düşüncesi aklından çıkmaz oldu. Bütün benliğini sardı. Sözü edilen mankurtu görüp onun kendi oğlu olmadığını anlamadan rahata eremeyeceğini biliyordu. Onun için hemen harekete geçti. Göçebelerin yazın konakladıkları kayalık dağ yamaçlarında küçük küçük dereler akardı. Geceleri gözüne uyku girmeyen Nayman Ana derelerin şırıltısına kulak vermeye başladı. Tedirgin ruhuyla taban tabana karşıt şırıltılar ne derdi ona, neler mırıldanırdı? Nayman Ana'nın ruhu dinginlik istiyordu. Sarı özek bozkırının ölü sesliliğine dalmadan önce derelerin şırıltısını dinleyip, bu şırıltılarla kulaklarını doldurup yüreğinin biraz yatışmasını bekliyordu. Bir kadının tek başına sarı özek bozkırına gitmesi çok tehlikeli olmakla birlikte, Nayman Ana aklına koyduğu işi bir başkasına açamaz, kimseye güvenemezdi. Çünkü kimse anlamazdı derdini. En yakınları bile böyle bir işe kalkışmasını hoş karşılamazlardı. Ta ne zaman ölen adam aramaya gidilir mi diye? Ya da oğlu sağ kalmış olsa bile mankurt yapıldığı için onu arayıp bulmanın anlamsızlığını ileri sürerlerdi. Onlara göre mankurt yalnız dış görünüşüyle insandı. Aslında bostan korkuluğundan başkası değildi. Bozkır yolculuğuna başlamadan önceki gece birkaç kez çadırdan dışarı çıktı, çevresine göz gezdirdi, sessizliğe kulak kabarttı, düşüncelerini toplamaya çalıştı. Bulutsuz gökyüzünde tepeden ışıldayan aydede yeryüzünü süt rengi soluk bir aydınlığa boğuyordu. Tepelerin yamaçlarına kurulmuş beyaz beyaz keçe obalar, ayın donuk ışığı altında şırıldayarak akan derelerin kıyısına su içmeye inmiş sürü sürü iri kuşlara benziyordu. Koyun sürülerinin otladığı oba topluluğunun yanından, at yılkılarının yayıldığı uzaklardaki otlaklardan köpek avlamaları anlaşılamayan insan sesleri geliyordu. Ama Nayman Ana'ya en çok dokunan, koyun sürülerinin başında bekleyen genç kızların türkü söyleyerek birbirlerini uyanık tutmaya çalışması oldu. Bir zamanlar kendisi de gece sürülerin başında türkü söyler, uyumamaya çalışırdı. Bu yöreye gelin geldiğinden beri her yaz yaylığa çıkarlar, obalarını bu yerlerde kurarlardı. Ailenin kalabalık olduğu zamanlar yaylakta dört oba birden kurulurdu. Biri mutfak görevinde, biri konuklar için, ikisi de oturup yatmak için. Juan Juanlar gelip her şeyi silip süpürünceye değin bütün yaşamı böyle geçmişti. Sonunda işte böyle tek başına kalmıştı. Tek başına yaşadığı obasını da bırakıyordu şimdi. Yiyeceğini, suyunu alarak yolculuğa akşamdan hazırlanmıştı. Sarı Özek Bozkırı'nda uzun süre kalır, önüne kuyu çıkmaz diye fazlaca su almış iki tulum doldurmuştu. Binek devesi Akma'ya obanın ilerisinde kazıkta çakılı bekliyordu. Devesi onun hem yol arkadaşı hem de güvencesiydi. Akmaya'nın gücüne, hızlı yürüyüşüne bel bağlamasa, kuş uçmaz, kervan geçmez bozkırda böyle bir yolculuğu göze alabilir miydi? Üst üste iki yavrudan sonra dişi devesi o yıl kısır kalmıştı. O yüzden gücünün doruğundaydı. Sağlam, uzun bacaklı, yaşlılıktan ve ağır yük taşımaktan dolayı aşınmamış esnek tabanlı, çift hörgüçlü, kaya gibi dayanıklı Akmaya tek başına bir sürüye bedeldi. Kaslı boynunun üstünde yükselen güzel başıyla, hızlı yürüdüğü sırada soluk aldıkça kelebek kanatları gibi açılıp açılıp kapanan burun delikleriyle, sırım gibi yapısı ve süt beyaz rengiyle herkesin imrendiği bir deveydi Akmaya. Nayman ananın eski zenginliğinin son anısı olarak elinde kalan bu hazine değerindeki hayvanı alıp soyunu sürdürebilmek için 10 genç deve vermeye hazır insanlar vardı. Nayman ana, Akmaya dışında bütün malını mülkünü ölen yakınlarının 40 yemeklerine, yıllık alma yemeklerine, borçlarına harcamıştı. Şimdi aramaya hazırlandığı oğlu için bile yöre göçebelerinden büyük bir kalabalığın toplandığı bir toy düzenledi. Şafak söker sökmez yolculuk için tüm hazırlığını yapmış olarak çadırdan dışarı adımını attı. Adımını eşikten atınca durdu, sırtını kapıya yasladı. Henüz derin uykuda bulunan köyü son kez gözden geçirdi, düşüncelere daldı. Nayman ana henüz eski güzelliğini yitirmemiş, boylu boslu sırım gibi bir kadındı. Onu görenler giyinişinden uzak bir yolculuğa çıkacağını hemen anlardı. Ayaklarına çizmelerini geçirmiş, entarisinin üstüne yeleğini, şalvarını çekmiş, omuzlarına yağmurluğunu atmıştı. Başına doladığı ak yazmanın uçları ensesinden bağlıydı. Oğlunu görürse yas tuttuğunu anlamasın diye dolamıştı başına ak yazmayı. Eğer görmeyecek olursa son zamanlarda hiç çıkarmadığı kara yazmayı yeniden bağlardı. Sabahın alacakaranlığı, saçlarına düşen akları, üzüntülerinin izleri olan yüzündeki derin kırışıklıkları gözlerden saklıyordu henüz. Kederli ananın gözleri bir an nemlendi, göğsünden derin bir ah koptu. Acaba o anda yolculuğunun sonunda nelerle karşılaşacaktı, başına neler geleceğini düşünmüş müydü? Ama hemen bunun ardından dudaklarından bir duanın ilk tümcesi döküldü. Eşhedü en la ilahe illallah. Tanrı'dan başka Tanrı yoktur. Kendini toparladı, kararlı adımlarla devesine doğru yürüdü. Ayakta duran hayvanı dizlerinin üstüne ıhtırmaya başladı. Sahibini korkutmak için dişlerini göstere göstere bağıran deve bir süre direndikten sonra çöktü. Nayman ana heybesini Akmaya devenin sırtına attı, kendisi de bunun üstüne kuruldu, kalkması için hayvanı dehledi. Akmaya deve uzun bir yolculuğa çıkacağını anlamıştı. Yavaş yavaş dizlerinin üstünde doğruldu, sahibini ta yukarılara kaldırarak bacaklarını dikleştirdi, yükseldi. Nayman ananın yola çıkacağını köyde kimse bilmiyordu, o yüzden ev işlerini gören eltisi dışında onu kimse uğurlamaya gelmedi. Nayman ana esneye esneye kalkan eltisine bir gün önce torkunlarına yani kızlık akrabalarına uğrayacağını, onlarda bir süre konuk kaldıktan sonra eğer kendisi gibi istekliler çıkarsa Kıpçak ülkesine erenlerden Yesevi dedenin türbesini ziyarete gideceğini söylemişti. Böyle erken erken yola düzülmesinin nedeni kimsenin onu soru yağmuruna tutmasını istememesiydi. Köyden biraz uzaklaşınca devesinin yönünü Sarı Özek Bozkırı'na doğru çevirdi. Göz alabildiğine uzanan ıssız bozkır enginlerde puslanıyor, ileride neler olduğu hiç belli olmuyordu. Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelirlerdi. Bu yerlerde demir yolunun iki yanında Sarı Özek Bozkırı, sarı kumlu geniş bozkırların bomboş orta bölgesi uzanıyordu. Bu yerlerde meridyenlerin Greenwich'ten başlayarak sayılması gibi bütün uzaklıklar demir yoluna göre hesaplanırdı. Trenlerse doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelirlerdi. Convestia uçak gemisinden Parite Yörünge istasyonundaki denetleyici uzay adamlarına şifreli bir telsiz bildirisi gönderildi. Bildiride Güneş sistemi dışında bulunan 1-2 ve 2-1 kod numaralı uzay adamlarıyla şimdilik herhangi bir bağlantı kurmamaları, onların yörünge istasyonuna dönmeleri için en uygun zamanın araştırıldığı, ortak yönetim merkezinin ileride bu konuda yönerge vereceği kesin bir dille belirtiliyordu.